Ayrım 15. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 150. Avrupa üzerinde ışıltı ve gölgeler. Yeni yüzyılın 10 yılını geride bırakmış, Hindistan'ı, Amerika ve Afrika'nın birkaç yerini görmüştüm. Avrupa'mıza bilginin verdiği yeni bir sevinçle bakmaya başladım. Eski Avrupa'yı 1. Dünya Savaşı öncesi yıllarında olduğu kadar çok sevmemiş, birleşmesini dilememiş, yarınına inanmamıştım. Çünkü o yıllarda yeni bir günün doğduğuna inanıyorduk. Oysa gördüğümüz kızıllık, yaklaşmakta olan yangının uzaktan vuran alevleriydi. Yüzyıl dönümündeki biz genç insanların içini dolduran aşırı iyimserliği, dünyaya güveni, felaket, çöküntü ve bunalımlar arasında yetişip, savaşı sürgit olası bir şey sayan, hatta her gün bekleyen bugünkü kuşağın anlayabilmesi çok güçtür belki de. 40 yıl süren aralıksız bir barış, ülkelerin ekonomik yapısını iyice güçlendirmiş, teknik, hayatın ritmini canlandırmış, bilimin yeni buluşları o kuşağa bir manevi onur sağlamıştı. Avrupa'mızın bütün ülkelerinin hemen hepsinde birden duyulan bir gelişme başlamıştı. Kentler yıldan yıla güzelleşiyor ve kalabalıklaşıyordu. 1905 Berlin'i 1901'de tanıdığım kent değildi artık. Başkent bir dünya kenti olmuş ve 1910 Berlin'i onu da geride bırakmıştı. Viyana, Milano, Paris, Amsterdam, Londra, sözün kısası insan hangisine yeniden uğrasa şaşırıyor ve mutluluk duyuyordu. Ana yollar daha genişlemiş ve gösterişli olmuştu. Kamu yapıları daha görkemliydi. Dükkanlar daha zevkli ve lükstü. Zenginliğin gelişip yayıldığı her şeyde ve her yerde seziliyordu. Biz yazarlar bile 10 yılda 3, 5, 10 kat daha artmış olan baskı sayılarından bunu anlıyorduk. Her yerde yeni tiyatrolar, kitaplıklar, müzeler yükseliyordu. Önceleri ancak dar çevrelerin tekelinde olan banyo ve telefon gibi rahatlık ve kolaylıklardan küçük burjuvalar da yararlanmaya başlıyordu. İş süresi kısalalı beri de proletarya yükseliyor ve yaşamanın küçük sevinçlerinden, rahatlıklarından payını alıyordu. Her yerde ilerleme vardı. Göze alan kazanıyordu. Bir ev, aranılan bir kitap, bir tablo satın alan kişi bunun değerinin hemen arttığını görüyordu. Korkusuzca ve büyük çapta işlere atılanlar daha bir güvenle karşılığını alıyordu. Dünyaya eşsiz bir tasasızlık gelmişti. Kendi gücünden güç alan bu gelişmeyi, bu heyecanı kim engelleyebilirdi ki? Avrupa hiçbir zaman böyle güçlü, varlıklı ve güzel olmamış, daha iyi yarınlara böylesine iştenlikle inanmamıştı. Birkaç bunak ihtiyarın dışında hiç kimse eski güzel günleri aramıyordu. Ama yalnız kentler değil, spor, iyi beslenme, çalışma saatlerinin kısaltılması ve doğaya iyice bağlanışla insanlar da daha güzel ve sağlıklı olmuştu. Eskiden sıkıcı bir düzen olarak düşünülen, insanların meyhanelerde kağıt oynayarak ya da aşırı ısıtılmış odalarda sıkıntıyla geçirdikleri kış ayları da artık dağlarda yeniden keşfedilmişti. Güneşin süzülen ışıklarından yararlanabilecek, gençlere hayat suyu sağlayacak, sağlıklı cilt için bir has kaynağı olacak bir yer olarak düşünülüyordu. Dağlar ve göller şimdi eskisinden çok daha yakınlara gelmişti. Bisiklet ve elektrikli trenler arayı kısaltmış ve dünyaya yeni bir uzay duygusu getirmişti. Pazarları renkli spor giysilerini giymiş binlerce, on binlerce insan kızakları ve kayakları ile karlı bayırları yıldırım hızıyla iniyordu. Her yerde spor sarayları ve yüzme havuzları yapılıyordu. Büyük değişiklik bu spor havuzlarında apaçık görülürdü. Benim gençliğimde gerçekten güzel vücutlu bir erkek, kısık boyunlu, düşük göğüslü ve şişkoların arasında hemen göze çarpardı. Şimdi ise jimnastikle pazuları şişmiş, güneşten tunçlaşmış ve sporla sırımlaşmış insanlar eski çağların neşesi içinde spor yarışmalarında çekişiyordu. Çok yoksul olanların dışındakiler pazarları evde kalmıyordu. Bütün gençlik yürüyüş yapıyor, dağlara tırmanıyor ve sporun her dalında yetişmiş olarak çekişiyordu. Yıllık izne çıkan kişi, bizimkilerin günlerinde olduğu gibi kentin yakınlarına ya da çok çok Salzkammergut'a gitmekle yetinmiyordu. Acaba dünyanın her yanı bu kadar mı yoksa daha mı güzel diye bir merak sarmıştı insanları. Eskiden ancak seçkinler yabancı ülkeleri görürken, şimdi banka memurları ve küçük esnaf da İtalya'ya, Fransa'ya yolculuk yapıyordu. Yolculuk daha ucuzlamış, daha rahatlığa kavuşmuştu. Ama insanlara yeni bir yüreklilik, yeni bir korkusuzluk gelmişti. Bu durum kendisini yürüyüşte de belli ediyordu. İnsanlar daha yürekli, daha eli açıktılar. Evet, ürkeklikten utanılıyordu. Bütün bir kuşak gençleşmeye kararlıydı. Herkes babalarımızın dünyasındakinin tersine genç olmaktan onur duyuyordu. Önce gençlerin sakalları kayboldu. Sonra da yaşlılar yaşlı sayılmamak için onların yaptığını yaptılar. Günün parolası genç ve taze olmak, ağırbaşlı görünmemek oluvermişti. Kadınlar göğüslerini daraltan korselerini atmış, şemsiyeyi havadan ve güneşten artık çekinmediklerinden ve o güzelim tülleri bırakmaktan hiç sıkılmamışlardı. Teniste bacaklarını daha iyi hareket ettirip gösterebilmek için eteklerini kısaltmışlardı. Moda gittikçe daha doğallaşıyordu. Erkekler külot pantolon giyiyor, kadınlar da erkek eyerini binmeyi göze alıyordu. Artık birbirlerinden kaçınmıyor ve örtünmüyorlardı. Dünya yalnızca daha güzel olmakla kalmamış, daha da özgürleşmişti. Bizlerden sonraki kuşağın alışkanlıklarda da özgürlüğü ele geçirebilmesi sağlıktan ve kendisine güvenden ileri geliyordu. Genç kızların yanlarında dadıları olmadan erkeklerle gezintiler ve spor yaptığı, çekinmeksizin güvenle arkadaşlık ettiği görülmeye başlanmıştı. Eski korkaklık ve yalancı namusluluk artık bırakılmıştı. Genç kızlar neyi istediklerini, neyi istemediklerini biliyorlardı. Ana babaların korku denetiminden sıyrılmış olarak sekreterlik ve memurlukla geçimini sağlayan genç kızlar, yaşamlarına dilediği biçimi vermek hakkını ele geçiriyorlardı. Eski dünyada sevişmenin yasak olmayan tek yolu orospuluk, bu yeni ve sağlıklı özgürlükle göze çarpacak kadar azalmakta, yalancı ahlakın her biçimine modası geçmiş gözüyle bakılmaktaydı. Yüzme yerlerinde o güne değin kadın ve erkek bölmeleri arasında ille de bulundurulan tahta perdeler sökülmeye başlamıştı. Kadınlar ve erkekler bedenlerini birbirine göstermekten sıkılmıyorlardı artık. Bu bir tek 10 yılda daha önceki koca bir yüzyıldan daha çok özgürlük, serbestlik ve rahatlık ele geçirilmişti. Çünkü dünyada yeni bir düzen vardı. Bir yılda şimdi neler olmuyordu? Bir buluş ötekini kovalıyor ve hepsini de herkes benimsiyordu. Zeppelin'in havalandığı gün Belçika'ya gitmek üzere Strasbourg'daydım. Orada toplananların sevinçli uğultusu, büyük kilisenin önünde eğilmek istercesine o bin yıllık yapının çevresinde dolanıyordu. Akşam Belçika'ya vardığımda hava gemisinin Echterdingen'de parçalandığı haberi ulaştı Verhaerenlere. Dostum gözyaşlarını tutamayıp heyecanlandı. Belçikalıyım diye bir Alman felaketine kayıtsız kalmamış, tersine bir Avrupalı ve zamanının insanı olarak hava koşullarına karşı kazanılan ortak zaferi olduğu gibi bu başa geleni de duyguyla paylaşmıştı. Bleriot manşı uçarak geçtiğinde bizler kendi ülkemizin bir kahramanıymışçasına Viyana'da bayram etmiştik. Tekniğimizin ve bilimin saat başı birbirini kovalayan başarılarına beslediğimiz onurla bir Avrupalı bilinci, Avrupalı ortak duygusu oluşuyordu ilk kez. Şu sınırların ne anlamı kaldı diye düşünüyorduk. Uçaklar sınırları kolayca aşabilecek olduktan sonra bu gümrük engelleri ve nöbetçiler ne yapmacıklı ve ilkel kalıyordu. Dünya kardeşliğine ve yakınlaşmaları özleyen günümüz anlayışına ne aykırıydı. Duyguların böylesine coşması uçağın hızla fırlanmasından daha az eşsiz değildi. Büyük güvenler Avrupa'sının en son yıllarını gençliğinde yaşamamışlara acırım. Çünkü çevremizdeki hava cansız ve boş değildir. Yaşanan saatlerin titreşimlerini ve ritmini de içinde taşır ve bunu biz farkında olmadan kanımıza karıştırır. Kalbimizin, beynimizin derinliklerine iter. O yıllarda herkes günün coşkusundan güçlendi. Toplumsal güvenden kendine özgüven kazandı. Belki de o tarihte bizler insanların her zamanki değer bilmezliğiyle çevremizi saran dünyanın ne güçlü ve ne güvenli olduğunu bilemedik. Ama o zamandan bugüne her şeyin gerilediğini ve karanlığa gömüldüğünü dünya güvenliği çağını yaşamış olanlar bilebilir ancak. Avrupa'nın bütün kıyılarından kalbimize vuran o güçlendirici dalgalar ne güzeldi. Ama bizleri mutlu kılan şey bir yandan da büyük tehlikeydi ve bunun farkında bile değildik. O tarihte Avrupa'yı sarmış olan gurur ve güven kasırgası bulutları da birlikte getirmişti. İlerleyiş belki de çok hızlı olmuştu. Devletler ve kentler hızla büyümüş ve güçlenmişlerdi. Güçlülük duygusu hem insanları hem devletleri bu gücü iyiye ya da kötüye kullanmaya yönlendirir hep. Fransa varlık içinde yüzüyordu ama daha çoğunu daha fazla sömürge istemekteydi. Oysa eskilerini dolduracak insanı bile yoktu. Fas yüzünden az kalsın savaş patlayacaktı. İtalya Kresya'yı istiyor, Avusturya da Bosna'yı kendi sınırları içine alıyordu. Öte yandan Sırbistan ve Bulgaristan Türkiye'ye saldırıyordu. Şimdilik bir kıyıda duran Almanya ise pençesini indirmeye hazırlanmaktaydı. Her yerde devletlerin kafasına kan hücum ediyordu. İç düzeni sağlamlaştırma yolundaki verimli istekler bir yandan da bulaşıcı mikrop gibi yayılma hırsını artırıyordu her yerde. Çok para kazanan Fransız sanayicileri kendileri kadar bir eli yağda bir eli balda Almanlara diş biliyordu. Çünkü Krapp da, Schneider, Kroos da hep daha çok top satmak peşindeydi. Yüksek kazançları kasaya indiren Hamburg vapur işletmeleri Southampton'dakilere karşıydı. Macar çiftçileri Sırplara, bütün işletmeler birbirine diş biliyordu. Ekonomik durumun bütünündeki elverişlilik her yerde herkesi çıldırtmıştı. Herkes çılgınca daha çoğun peşindeydi. 1914'te Avrupa neden savaşa girdi diye bugün serin kanlılıkla düşünülse bir tek akla yakın neden en ufak bir gerekçe bulunamaz. Ne bir düşünce ne de küçük bir sınır çatışması içindir. Güç bolluğu ve 40 yıl süren barışta birikmiş iç dinamizmin boşalma isteğinden doğan acıklı bir sonuç diyebilirim olsa olsa. Her devlet çok güçlü olduğu duygusuna kapılıvermiş, öteki devletlerinde buna benzer duygular beslediğini unutmuştu. Herkes daha çok istiyor ve herkes ötekinden bir şeyler koparmak istiyordu. İşin en kötü yanı o en çok bağlandığımız ortak iyimserlik duygusu bizleri aldatıyordu. Çünkü herkes son dakikada ötekinin gerileyeceğini sanıyordu. Diplomatların karşılıklı blöfleri bu yüzden alıp yürümüştü. Agadir'de olsun, Balkan Savaşı'nda ya da Arnavutluk'ta olsun durum 4-5 kez oyundan öteye geçmiş değildi. Ama büyük politika ortaklıkları gittikçe sıkılaşıyor, askeri bir görünüş alıyorlardı. Almanya'da barış varken bir savaş vergisi uygulanmıştı. Fransa'da askerlik süresi uzatılmıştı. Biriken fazla enerjinin boşalması gerekiyordu ne de olsa. Balkanlardaki hava durumu bulutların hangi yönden Avrupa'ya yaklaştığını göstermekteydi. Henüz bir telaş yoktu ortalıkta ama aralıksız ve için için bir huzursuzluk vardı. Balkanlardan tüfek sesleri geldikçe az buçuk bir rahatsızlık duymaktaydık. Nedenini ve niçinini bilemediğimiz bir savaşa sokulur muyduk acaba? Karşı tarafın orduları ağır ağır toplanıyormuş oysa. Ama onların gerçekten ağır ağır yavaş yavaş toplandığını sonradan öğrendik. Bu yanda ve karşıda sosyalist partilerin milyonlarca üyesi ve savaşa karşı programları vardı. Papa'nın önderliğinde güçlü Katolik örgütleri vardı. Uluslararası alanda işbirliği kurmuş dev sanayi grupları, her tür gizli kışkırtmaya karşı duran anlayışlı birkaç politikacı vardı. Bizler de savaşa karşı olanların yanındaydık. Ama biz yazarlar bir araya gelip kararlı davranacağımıza hep olduğu gibi tek tek ve soyutlanmış durumdaydık. Çoğu aydınların davranışı ne yazık ki umursamaz bir edilgenlikti. Çünkü aşırı iyimserliğimiz savaş sorununu ve manevi alanda getireceklerini görmemize engeldi. O günlerin ünlü kişilerinin hiçbiri tek bir yazısında olsun ana düşünceleri kökünden incelememiş ya da insanları gerçekten uyarmamıştı. Avrupalı gibi düşünüp uluslararası kardeşliğe inanmakla yeteri kadarını yaptığımızı sanmaktaydık. Kendi çevrelerimizde barış yoluyla anlaşmak ve dili ve ülke sınırlarını aşan bir düşünce kardeşliği ülküsüne bağlanmanın yeterli olacağını sanıyorduk. Ama bu çevrenin etkisi ancak dolambaçlı yollardan oluyordu. Bu Avrupalılık düşüncesine en çok bağlı olan da yine kuşaktı. Paris'te dostum Bazalgetti'nin çevresinde toplanan gençler, önceki kuşakların tersine dar milliyetçiliğin her türüne ve saldırgan sömürgeciliğe karşıydılar. Önce Abbaye ve sonra Effort Libre'de Manastır Özgür Çaba bir araya gelen George Duhamel, Charles Wildrak, Durtain, René Arcos, John Richard Blah ve sonradan savaşta Avrupa için büyük şiirini yazan Jules Romains yaklaşık bir Avrupalılık düşüncesinin öncü savaşçılarıydı. Daha sonra savaşın deneyimlerinin ortaya çıkardığı üzere her türlü militarizme karşı sarsılmaz bir tiksinti duyuyorlardı. Böylesine gözünü budaktan sakınmaz, yetenekli ve manevi açıdan kararlı bir gençliği Fransa pek az yetiştirmiştir. Almanya'da Franz Werfel und Freund Dünya Dostu dergisiyle dünya kardeşliğine en güçlü şiir örneklerini katıyordu. Alsaslı olduğu için kaderin iki ulus arasında bıraktığı Röne Schicklke uzlaşma için büyük bir heyecanla çalışıyordu. İtalya'dan Borges'e bizlere arkadaşça selamlar yolluyordu. İskandinavya'da ve Slav ülkelerinde umut verici belirtiler görülüyordu. Büyük bir Rus yazarı bana buralara bir gel de diye yazıyordu. Bizleri savaşa kışkırtmak isteyen şu Slav birliğinden yana kişilere siz Avusturyalıların barış istediğini göster. Ah hepimiz de bizleri kanatlarında taşıyan zamanımıza tutkunduk ve Avrupa'yı seviyorduk. Ama tek suçumuz sağduyuya böyle körü körüne inanmak ve onun bir hatayı son anda önleyeceğine güvenmekti. İpuçlarına yeterince kuşkulu gözlerle bakmadığımız doğrudur. Ama gerçek gençliğin anlamı kuşku yerine inanç değil midir? Jaurès'e ve Sosyalist Enternasyonale inanıyorduk. Demir yolcuların işçi arkadaşlarını cephede boğazlanmaya taşımaktansa rayları havaya uçuracağına inanıyorduk. Çocuklarını ve kocalarını savaş canavarının ağzına vermeyecek olan kadınlara güveniyorduk. Avrupa'nın düşünce ve ahlak gücünün son anda ortaya çıkacağına yürekten inanmıştık. Ortaklaşa ülkücülüğümüz ve ilerleyişle at başı giden iyimserliğimiz hepimizi bekleyen tehlikeyi görmememize, hatta küçümsememize neden oluyordu. Hepsi bu kadar da değildi. Gizli güçlerimizi bilinçle bir araya toplayacak bir düzenleyicimiz yoktu. Aramızda bir tek uyarıcı, çok ileriyi önceden gören bir tek kişi vardı. Ama en tuhafı aramızda yaşadığı halde alın yazısının bize yol gösterici seçtiği bu adamı uzun süre tanımamış olmamızdır. Onu en son dakikada bulup tanımam benim için büyük önem taşıyan bir mutluluktur. Ama onu bulup ortaya çıkarmak çok güçtü. Çünkü Paris'in göbeğinde Fuar sur la Palace'ın kentin maddi ve manevi gürültüsü hayhuyu simgesel anlamına berisinde yaşamaktaydı. 20. yüzyıl Fransız edebiyatının eksiksiz tarihini yazmayı, günün birinde üzerine alacak kimse o tarihteki Fransız gazetelerinin akla gelen bütün yazarlara alkış tuttuğu halde en önemli üç adı bilmezlikten gelmesi ya da yanlış tanıtması gibi şaşırtıcı bir olayı göz ardı edemeyecektir. 1900'den 1914'e kadar Paul Valéry adının şair olarak Figaro ve Matin'de bir gün olsun geçtiğini görmedim. Marcel Proust, Salon Süsü ve Romain Rolland değerli bir müzik bilgini sayılıyordu. Adları az buçuk duyulmaya başladığında hemen hemen 50'sindeydiler. Dünyanın bu en meraklı ve düşünce yanı işlek kentinin göbeğinde ama karanlıkta büyük yapıtlarını yaratmışlardı. Romain Rolland'ı tam vaktinde bulup çıkarmam bir rastlantıyladır. Floransa'da oturan bir Rus heykelci kadın yapıtlarını göstermek ve beni kabataslak resimlemek üzere beni evine çağırmıştı. Kadının Rus olduğunu ve bundan ötürü de zamana, saate değer vermediğini unutup tam 4'te gittim. Yaşlı bir babuşka, nine, annesinin süt annesiymiş, beni atölyeye aldı ve beklememi rica etti. Atölyenin en güzel yanı karma karışıklığıydı. Hepsi 4 küçük heykel vardı ve 2 dakikada gözden geçirmiştim. Bunun üzerine vakit öldürmek için bir kitaba, daha doğrusu ortada dağınık duran birkaç dergiye uzandım. Cahiers de la Quinzaine, 15'ler adını taşıyan bu dergiyi Paris'te duyduğumu anımsadım. Ama ülkenin her yanında çıkan kısa ömürlü birer ülke çiçeği gibi bir yeşerip bir kaybolan bu küçük dergilerin hepsini bir bir kim izleyebilirdi? Robert Roland'ın Lobe, Gün Doğarken cildini karıştırdım. Hemen de okumaya daldım. Şaşkınlığım ve ilgim gittikçe artıyordu. Almanya'yı böyle yakından tanıyan bu Fransız kimdi? Çok geçmeden iyi yürekli ev sahibi bayanın gecikmesine sevinir olmuştum. Epey sonra görününce de ilk sorum kim bu Romain Rolland oldu? Kadın pek bir şey bilmiyordu. Öteki ciltleri ele geçirdikten sonra yapıtın son ciltleri yeni yazılıyordu. Yeteri kadarını öğrenmiştim. Tek bir Avrupa ulusunu değil, hepsinin kardeşçe anlaşmasını amaç bilen bir yapıtla, bütün iç değerleri harekete geçiren bir yazarla karşı karşıyaydım. Sevgi dolu bir anlayış, anlamayı gerçekten isteme, sınanmış ve süzülmüş bir adalet duygusu ve sanatın birleştirme görevine hararetle inanıştı bu iç değerler. Bizler küçük küçük gösterilerle kendimizi harcarken, o uluslararası ayırıcı özellikleri ve bireyleriyle birbirine tanıtmak için sessizce ve büyük bir sabırla işe koyulmuştu. İlk bilinçli Avrupalı romanı, kitleleri kardeşliğe çağırma yolunda Verheyen'in heyecanlı şiirlerinden daha etkili olan ilk çağrıydı. Bütün hicivlerden ve protestolardan daha etkiliydi. Biz hepimizin bilinçsiz bir umutsuzlukla özlediğimiz şey bu yapıtta sessizce gerçekleşmişti. Paris'te ilk işim onu aramak oldu. Bunu yaparken Goethe'nin "O öğrendi, bizlere öğretebilir" sözlerini aklımdan geçirmiştim. Dostlarıma onu sordum. Verheyen, sosyalistlerin Théâtre du Peuple sahnesinde oynanan Kurtlar adlı bir oyununu anımsar gibiydi. Basel Getty ise Roland'ın bir müzik bilgini olduğunu ve Beethoven'ın üzerine küçük bir kitap yazdığını duymuştu. Ulusal Kitaplığın kataloğunda eski ve yeni müzik üzerine bir düzine yapıtını, 7-8 oyununu buldum. Hepsi de küçük yayın evlerinde ya da Cachet de la Queen's'de çıkmıştı. Sonunda aramızda bir bağ kurabilmek için ona bir kitabımı gönderdim. Çok geçmeden mektubunu aldım. Beni evine çağırıyordu. Freud ve Verheyen'le olan kadar verimli, hatta kimi zaman yaşamıma yön veren bir dostluk böylece başladı. Hayatın anlamlı günleri olağan günlerden daha güçlü bir ışıkla yüklüdür. Roland'ın evine ilk gidişim bugün de aklımdadır. Boulevard Montparnasse yakınlarında göze hiç çarpmayan bir evin 5 katlı merdivenini tırmanmıştım. Daha kapının önündeyken olağanüstü bir sessizlik hissettim. Bulvarın uğultusu pencerenin altındaki eski manastır bahçesinin ağaçlarını okşayan rüzgar kadar olsun duyulmuyordu. Roland kapıyı kendi açtı ve beni tavana kadar kitaplarla tıklım tıklım dolu küçük odasına götürdü. Aklımdan kolay kolay çıkmayan ışıklı mavi gözlerini ilk görüşümdü. Gördüğüm insan gözlerinin en ışıltılı ve dost bakışlısı olan bu gözler konuşma sırasında duygu derinliklerinden yükselen bir renk ve ateşle doluyor, üzülünce de kararıp gölgeleniyordu. Düşünceliyken dalgınlaşıyor, heyecanlanınca kıvılcımlar saçıyordu. Okumaktan ve uyumaktan kenarları hafifçe kızarmış göz kapakları arasından bakan bu benzersiz ve biraz da yorgun göz bebeklerinde eşsiz bir parıltıyla içini dökmeye hazır karşısındakini mutlu kılan bir güç vardı. Roland'ı biraz da ürkerek gözden geçiriyordum. Boylu bosluydu, biraz eğik yürüyordu. Yazı masası başında geçen sayısız saatler sırtını çökertmiş gibiydi. Solgun yüzün keskin çizgileri bir hastalığı akla getiriyordu daha çok. Usul usul konuşuyordu. Aslında beden yapısını büyük bir titizlikle koruyordu. Pek az gezmeye çıkıyor, az yiyip az içiyor, sigara kullanmıyor, kendini yoracak her şeyden kaçınıyordu. Ama dünyadan elini ayağını çekmiş görünüşlü bu insanın beden yapısında ne müthiş bir dayanıklılık, bu zayıf görünümün ardında ne tükenmez bir kafa gücü bulunduğunu sonradan öğrenip şaşakaldım. Üstü dolu masasında saatlerce yazıyor, yorgunluktan bitkin düşmüş bedenine 3-4 saatten fazla uykuyu çok görüp yatağında saatlerce okuyordu. Müzikle dinlenmeyi uygun buluyordu. Çok güzel piyano çalardı. Tuşlara okşarcasına hafif ve yumuşakça dokunurdu. Ezgileri zorlayarak değil, seve okşaya ortaya çıkarmak ister gibiydi. Hiçbir virtüöz, Max Reger, Busoni, Bruno Walter'i yakından çok dinledim. Tutkunu olduğum müzik ustalarıyla beni böylesine yakınlaştırmış değildir. Bilgisi karşısındakini utançtan yere geçirecek kadar çok yönlüydü. Her şeyi derinliklere inen gözlerle yaşadığından edebiyatı, felsefeyi, tarihi, bütün ülkelerin ve çağların sorunlarını iyi tanıyordu. Müzikteki bütün ölçüleri iyi biliyordu. Galuppi'nin, Telemann'ın, hatta 6. 7. sıradan müzikçilerin en unutulmuş yapıtlarına bile yabancı değildi. Ama bir yandan da gününde olup bitenlerle çok yakından ilgileniyordu. Bu sade keşiş hücresinden bir karanlık odadaymış gibi bütün dünya seyrediliyordu. Dönemin büyükleriyle yakın olmuştu. Renan'ın öğrencisi olmuş, Wagner'in evinde konuk, Joris'in dostu olmuştu. Tolstoy, edebiyat ürünlerinin yanı sıra insancıl bir iç dökme sayılan ünlü mektubunu ona yazmıştı. Ben onun yanında bunu her düşünüşümde içimi bir mutluluk duygusu kaplar, insancıl ve manevi bir güven, gurura kapılmadan hissedilen bir iç özgürlüğü, güçlü bir ruha dayanan bir özgürlük duymuşumdur. Karar saati geldiğinde bu adamın Avrupa'nın vicdanını temsil edeceğini, zaman beni haklı çıkardı, bir bakışta anlamıştım. Onunla Ian Kristoff'tan konuştuk. Roland bu yapıtıyla üç görevi yerine getirmeyi denediğini söylemişti. Müziğe olan minnetini, Avrupa Birliği'ne bağlılığını ve uluslararası aklını başına toplamaya çağrıyı bu romanında denemişti. Her birimiz şimdi harekete geçmeliydik. Hepimiz kendi köşelerimizden, kendi ülkemizden ve ana dillerimizle seslenmeliydik. Gözümüzü açmanın zamanı gelmişti. Kinden yana güçler, aşağılık yaratılışlarına uygun olarak barışseverlere kıyasla hoyrat ve saldırgan olurdu. Hem onların arkasında maddi çıkarlar vardı. Böyleleri bizden daha düşüncesiz kişilerdi. Saçmalık kol geziyordu. Onunla savaşmak, sanatımızla ilgilenmekten de önemliydi. Bütün yapıtlarında sanatın ölümsüzlüğünü savunan bir adamın, dünyevi yapının kırılganlığı karşısında duyulan kederden bir kat fazla etkilendiğini seziyordum. Roland, sanat sizleri tek tek avutabilir dedi. Ama gerçeklere karşı elinden hiçbir şey gelmez. 15. ayrımın sonu, sayfa 159.